Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 38. Ayrım. 61. Annabel gözlerine inanamıyordu. "Ne? Neden söz ediyorsun sen?" diye sinirlendi Jack Taylor. "Neymiş bu fotoğraflara bakıp anlayacağımız?" Genç kadın, kurbanlardan birinin kaçırılmadan önce ve kaçırılma sonrası çekilmiş iki fotoğrafını aldı. "Şunları bir karşılaştır. Ne görüyorsun?" Jack çenesini ovuşturarak düşündü. "Dehşet. Siz ne dersiniz şerif?" Eric Murdoch daha iyi bakabilmek için yaklaştı. Şuradaki, daha önce oldukça yanık tenliyken, sonraki resimde çok soluk çıkmış. Sizce de öyle değil mi? "Sadece o kadar değil," diye araya girdi Annabel. "Eğer size bu fotoğraf kaçırıldıktan 3 ay sonra çekilmiş dersem, hala şaşıracağınız bir şey göremiyor musunuz?" Adamın birinci fotoğraftaki neşeli ifadesi yerini korkuya bırakmıştı. Ne var ki bunun dışında adamın hiçbir şeyi değişmemişti. Saçlar biraz daha uzamış ve taranmamış, yüzünde bir sakal ama tek gerçek değişiklik gözlerindeydi. Başka hiçbir yerde değil. "Morfolojisi," diye haykırdı Annabel. Yanakları kaçırıldığı günkü kadar dolgun, sanki hiç kilo vermemiş gibi. "Ötekilere de bakın, hepsinde aynı şey var. Hemen hepsi sağlıklı, hatta eskisinden de sağlam. Anlaşılan tutuldukları sürede çok iyi beslenmişler, gereğinden de fazla." "Jack, eğer hepsinin vücudundaki dövmeleri de hatırlarsak bir düşünmek gerekir." "Bir sahiplik damgası mı?" "Kesinlikle, hayvanlardaki gibi. Kalibanın müritleri kendilerine bir sürü kurmuşlar Jack. Başka bir şey değil, damgalayıp besledikleri bir sürü." Söylediğinin korkunçluğunu kelimeler dudaklarını terk ederken anladı. "Sıhhatli kurban fotoğrafları, etleri sıyrılmış iskeletler." Bir saniyede biraz önce bulduğuyla baba harekete geçiren sebepler arasındaki ilişki de dahil, her şey yerli yerine oturuverdi. "Yemeden önce semirtiyorlar," diye haykırdı. "Saçma bu," diye itiraz etti Şerif Murdoch. Neredeyse sarsılmış gibi omuzlarını silkti. "Hem bir saniye düşünün. 21. yüzyıldayız. Yamyam törenleri çoktan bitti, kalmadı." "Hayır, tam tersine. Anna haklı," dedi Taylor. "Bu Caliban adının seçimini de açıklıyor. Caliban sadece bir Shakespeare kahramanı değil, aynı zamanda da kanibal sözcüğünün harflerinden oluşturdukları bir isim." Çevirenin notu. Yamyam. Şaşkınlık içindeydi. Daha soruşturmanın hemen başında görmüş olmakla beraber bu anagram dikkate almamakla inat ettiği bir kanıttı. "Kahretsin," diye küfretti Annabel. "Düşünebiliyor musun? Bir yamyam tarikatı. Bab insan eti yiyen bir çetenin başında." Hemen ardından Bab'ın bir memenin üzerine iğnelediği fotoğrafta gördüğü bütün aileyi hatırladı. Sonra da Rachel Foley'i. Genç kız kaybolalı fazla uzun süre olmadığından henüz hayatta parçalanıp yenmeyi bekliyor olması ihtimali güçlüydü. Annabel cep telefonuna uzandı. Buradan hiç sinyal alamıyordu. "Bakalım daha neler göreceğiz. Şerif, telefonunuzu kullanabilir miyim?" "Rica ederim." Brett Kyle'in numarasını tuşladı. Telefon 3 kere çaldıktan sonra açıldı. "Brett, beni dinleyin. Galiba babın kurbanlarına neler yaptığını öğrendim. Onları yiyor. FBI'ın adamına söyleyin. Den." "Çok önemli bir iz üzerindeyiz, dedektif O'Donnell. Size söyleyebileceğim tek şey Montague yolunda olduğumuz. Eğer talihimiz yaver giderse, babın ya da gerçek adı her neyse, onun kimliğini güneş doğmadan belirlemiş olacağız. Yanımızda bir acil müdahale timi de var. Galiba kabus bitti artık." Annabel'in karşısında duran Jack Taylor endişeli görünüyordu. "Ne anlatıyor?" diye sordu. Annabel telefonun hoparlör tuşuna basınca Brett Kyle'in sesi salonu doldurdu. "Kimliğini belirler belirlemez müdahale etmeye hazır keskin nişancılar var." "Aman tanrım," diye araya girmeye çalıştı Taylor. "Kurbanları evinin dışında bir yerde tutuyor olabileceğini unutmayın. Eğer adamı vuruyorsanız o insanların ölüm emrini imzalamış olursunuz," diye homurdandı. "Bab son derece tehlikeli olarak nitelendiriliyor ve operasyonun sorumlusu özel ajan Keel'in asıl önceliği de babın tutuklanması. Hiçbir koşulda adamlarının hayatını tehlikeye atmayacaktır." Ağır bir sessizlikten sonra Kyle devam etti. "Hem ne olursa olsun eğer kurbanlar içinde hala hayatta olanlar varsa bile, Keel hepsine de ölü gözüyle bakıyor." 62. FBI'ın acil müdahale timini taşıyan iki minibüs ve bir kamyonet, New Jersey yollarında geceyi yararak ilerliyordu. Asfaltı yavaş yavaş kaplamaya başlayan beyaz çarşafı yırttılar. Skylands'e yükselip, çam ağaçlarıyla kaplı tepelerin tehdit edici uzantısına sardılar. Federaller, gösterişli bir şekilde Montague'ye girdiklerinde saat gece yarısına gelmişti. Hiç zaman kaybetmeden Oaks Bar'ı bulduklarında barın demir kepenkleri inmek üzereydi ve neonları uykuya hazırlanıyordu. Neil Keel kapıya vurup kimliğini gösterdi. Yanında iki ajanın yanı sıra Brett Kyle de vardı. Bar patronu ya da Geoff Hewitt adına cevap veren bir ayı, pazar akşamı FBI'ın ziyaretiyle oldukça şaşkın, gelenleri içeri aldı. "Bay Hewitt, yardımınıza ve belleğinize ihtiyacımız var," diye açıkladı Keel, kısa bir tanışma faslının ardından. "Sizin için ne, benden ne istiyorsunuz?" "Geçen pazar günü, öğleden sonra saat 3'te iki kişi burada buluştu. İki numaralı locada. Bu size bir şeyler hatırlatıyor mu?" "Loca dediğiniz şunlar, diptekiler. Aslına bakarsanız hepsi birer masadır da, gözden uzak oldukları için loca diyoruz." Parmağıyla büyük salonun en dibinde, ahşap bölmelerle ayrılmış altı yemek köşesini gösteriyordu. "Geçen hafta iki numaralı lojada oturanların kimler olduğunu biliyor musunuz?" diye ısrar etti Ajan Keel. "Aa evet, sanırım hatırlıyorum ama önce bir kontrol edelim." Geoff Hewitt, bar tezgahının altından bir rezervasyon defteri çıkarıp sayfalarını karıştırmaya başladı. "Evet, işte tamam. Geçen cumartesi Bob telefon edip, ertesi gün saat 3 için bir loca ayırdı. Ne için ayırdığını bilmiyorum. Genellikle başkalarının işine burnumu sokmam. Onun için geçen pazar onu burada gördüğünü hayal meyal hatırlıyorum. Başka biriyle birlikteydi ancak ötekinin neye benzediği konusunda en ufak bir fikrim yok." "Peki ya bu Bob, onu tanır mısınız? Adı nedir?" Kyle bütün gayretine rağmen Neil Keel'in sinirlendiğini hissedebiliyordu. "Tanırım. Buraya arada bir gelir. Adı Robert Peirziak ve evi biraz ileride, Millvale yolunun üstünde." Şaşkınlıktan mı yoksa düş kırıklığından mı, kendi de bilmeden Brett Kyle başını salladı. "Üstüne üstlük bu salak gerçek adını kullanmış." Çevirenin notu: Amerika Birleşik Devletleri'ne Robert'ın kısaltılmış hali Bob'dır. Ajan Keel, Lucas Shapiro'nun fotoğrafını çıkardı. Bunu merhumun ehliyetinden almıştı. "Bu adamı tanıdınız mı?" "A evet, bu o, hiç kuşkum yok. Bu geçen pazar Bob'la birlikte gelen adam." Bir dakika sonra otomobil kapıları çarpıyor, acil müdahale timinin üyeleri alınlarına ışık amplifikatörleri takarak hazırlanıyordu. 63. Tatsız bir biçimde orta çağdan kalma bir zindanı andıran taştan yapılma koridorun dibindeki kalpazan kollarını göğsüne kavuşturdu. Karanlığın orta yerinde, yaşlı adamın önündeki gemici feneri yüz çizgilerini uzatıyor, sıska suratına kurnazca bir ifade yerleştiriyordu. Brolin, darbenin etkisini hafifletmeye çalıştı. Bunu birkaç kere düşünmüş, her seferinde de fazlaca çılgın bularak bu olasılığı kenara itmişti. Yamyamlık. Bob, bütün meraklılara, yani heyecan meraklılarına, sapık ya da sakat kafalara kurbanlarının etini satıyordu. Antropoda bulduğu birkaç kelime birden mide bulandırıcı bir anlam kazanıverdi. Lucas, dağıtım ve Bob ya da Malicia Benz mucizeler avlusunda bilenlere döngüyü, boşlukların kendiliğinden dolduğunu gördü. Mürekkep lekeleri silindi ve cümle daha kesin, daha belirgin bir anlam kazandı. Lucas geniş dağıtım görevini üstlenecek ve Bob ya da Malicia Benz mucizeler avlusunda ağzının tadını bilenlere satış yapıp döngüyü tamamlayacak. Lucas mezbahada çalışıyor. Aldığı eti evindeki hangarda işleyip plastik ambalaja koyuyor. Sonra da geniş çapta dağıtım yapan toptancılara satıyordu. Müşterilerinin arasında insan etine meraklı alıcıların bulunması mümkün müydü? Brolin bütün bu düşünceleri kafasının bir köşesine süpürdü. "Şu Bob'un asıl adını ya da neye benzediğini biliyor musunuz? Burası insanların telefon numaralarını değiş tokuş ettiği yerlerden değildir dostum. Üstelik surat hafızam da pek iyi sayılmaz. Oldukça uzun boylu, biraz sinirli. Sanırım kahverengi saçlıydı." aslına bakarsanız Bay, herhangi biri işte. Hey, bütün bu soruların nedenini öğrenebilir miyim? Brolin adama güven dolu bir tebessümle baktı. Kişisel bir konu ama emin olun haber kaynaklarımı korurum. Özellikle de işe yaradıkları belli olanları. Sizin için çok önemli galiba. Bakın, bu Bob hakkında bildiğim çok şey yok ama el yazısına bir göz atmak sizin için ilginç olabilir mi? Daha konuya bile girmeden Brolin ilk destenin üzerine $40 daha bıraktı. Kalpazan, keyifle masanın üzerine eğildi. İki plastik kutunun içini karıştırıp bir kartpostal çıkardı. İşte, bir seferinde bana bunu bırakmıştı, alın. Brolin kartpostalı parmaklarının ucuyla aldı. Yüzyıl başlarında bir kentte, nehri aşan köprünün üzerinde bir yük arabasının göründüğü siyah-beyaz bir fotoğraftan yapılmış eski bir kart. Arka yüzünde de Spencer Lynch'in evinde bulunan kartpostaldaki aynı el yazısıyla birkaç cümlecik. Selam Ed, zamanından önce gitmek zorunda kaldım. Eğer müşterilerimden biri çıka gelirse, gelecek pazar mutlaka geleceğimi söyle ona. Teşekkürler. Bob. Kalpazan Ed işaret parmağını kartın üzerine bastırdı. Böyle kartpostallara yazmayı çok seviyor diye açıkladı. Sık sık kart yazarken gördüm onu. Bana kalırsa onun için kartvizit gibi bir şey olmalı. Yanında hep ufak bir stok bulunduruyor. Kart için ne vereceğim? Ed omuzlarını silkip düşünceye daldı. Brolin masanın üzerine 3 tane 20'lik bırakınca ihtiyarın memnuniyeti arttı. Peki ya şu Malicia Benz? Bob size ondan hiç söz etti mi? Brolin, Kaliban tarikatı hakkında bildiklerine, özellikle de tarikatın sadece 3 kişiden, Spencer, Lucas ve Bob'dan oluştuğu varsayımına dayanarak, başlangıçta tıpkı Janine Shapiro'nun abisine yardım etmesi gibi, Malicia'nın da bir yardımcı, ikinci derece biri olduğunu sanmıştı. Oysa şimdi içgüdüsü onu çok daha meraklı olmaya itiyor, bu yüzden de kadının daha önemli bir görev üstlendiğinden, aracılık gibi bir şey yaptığından kuşkulanıyordu. Ne ile ne arasında aracılık? Hayır, ondan fazla bahsetmez. Sadece bir gün gelip Malicia Benz adına sahte belgeler düzenlememi istemişti. Gözleri, sanki Brolin'e her şeyi anlatmıyormuş, kendine sakladıkları onu gerçekten eğlendiriyormuş gibi neşeyle parlıyordu. Peki, ya o kadının neye benzediğini biliyor musunuz? Bir fotoğrafını görmüş olmalısınız, öyle değil mi? Bu durum, Ed'i öylesine eğlendiriyordu ki bu kez bütün dişlerini göstererek sırıttı. Bir sır verecekmiş gibi Brolin'e doğru eğildi. Asıl ilginç olanı, o kadının yani Malicia Benz'in kadın olmaması. Ne? Malicia Benz erkek. Sahte belgeleri hazırlamam için babın getirdiği fotoğraflarda açıkça gördüm. Kadın kıyafetine girmiş bir erkek o. İddiasına girmeye hazırım. Brolin şaşkınlığını gizleyemedi. Bir kadın yüzünün arkasına gizlenmek. Neden? Tanımamak için mi? İzleri karıştırmak için mi? Aa, dahası var dedi Kalpazan, büyük bir keyifle. Brolin'in bütün dikkatiyle onu dinlediğini anlayınca sesini alçalttı. Neredeyse fısıldamaya başladı. Bob'un buradaki ana işi et satışıydı ama arada sırada başka hizmetler verdiği de oluyordu. Karşılığı dolgunsa bambaşka işler de yapabilirdi. Bir akşam birlikte sohbet ederken Bob böylesi hizmetleri kendisinin değil, Malicia'nın üstlendiğini itiraf etti. İnanın bana, anlatırken kahkahalarla gülüyordu. Sonunda artık dayanamayacak hale geldiğimde kulağıma eğilip Malicia'nın ve çevik bir hareketle Brolin'in kafasını yakalayıp sırrını özel dedektifin kulağına fısıldayıverdi. 64. Federallerin 3 arabası karları kenarlara sıçratarak yoldan ayrıldı. Çam ağaçlarının arasından kıvrılarak giden yoldan sağa sola yalpalayarak Robert Ferzan ya da Bob'un evine yaklaştılar. Eve 500 metreden az kalınca son virajda bütün arabalar durdu. İçindekiler aceleyle indi. Neil Keel, Brett Kay ile türünün olmazsa olmazı 9. kuşak bir Ultima Ballistic Threat Level 2 marka kurşun geçirmez yelek uzattı. Ne olursa olsun arkada kalmasını buyurdu. Müdahale timinin ölümcül şeridi ormanların soğuğuna ve geceye dalarak evi kuzeyden, batıdan ve doğudan çevirene kadar dikkatle ilerledi. Ev güneye bakan bir falezin üzerine inşa edilmiş, şale benzeri mütevazı bir yapıydı. Diğer tüm evlerden olabildiğince uzaktı ve Brett Gayle, Bob'un sığınağını görünce, ister istemez çığlıkları hatırladı. Burada bir insanı, istediğiniz kadar bağırtın, kimsenin ruhu duymazdı. Böylesi zevklere dalmak için ideal bir mekan. Özel ajan Keel, talkie walkiesini ağız hizasına kaldırdı. Lovells, Martins, yerlerinizde misiniz? Olumlu, olumlu. Görüş alanımda ışıklı bir pencere var. Bana kalırsa salon. Kimse yerinden kıvırdamıyor diye uyardı Keel. Önce bütün durumu görmek istiyorum. Siz ötekiler, evde bir hareket görüyor musunuz? Bir dizi olumsuz cevap, alıcının hıçkırıklarına karıştı. Anlaşıldığı kadarıyla Robert Fersiak evdeki tek ışığın geldiği salondaydı. Neil Keel, Brett Kyle'e dönerken ceketinin altından otomatik tabancasını çıkardı. Ya Bob yalnız değilse diye sordu Brett. Bu akşam yalnız dedi federal ajan. Kapının önünde sadece bir araba var. Peki ya garaj? Belki de kapının önündeki konuklarının arabasıdır. Kendininki şu samanlık benzeri yerde sıcaktadır. Pek sanmam. Çünkü o samanlık dediğiniz yıkılmak üzere. Her neyse, bir fırsatını bulur bulmaz giriyoruz. Kyle içini çekti. Keel'in kınayan bakışlarından, genç polisin davranışından hiç hoşlanmadığı anlaşılıyordu. Martins'in parazitsiz sesi alıcıda yankılandı. Salonda bir hareket var. Pencerenin önünden geçen bir gölge gördüm. Size göre sadece bir kişi mi diye sordu Keel. Kestirmek imkansız ama bana kalırsa bir kişi. Keel Kyle'e bir göz attı. Yeniden Martins'in sesi duyuldu. Ah kahretsin! Işık söndü. Tekrar ediyorum, evdeki ışık söndü. Gece görüşüne geçiyoruz diye emretti Keel. Gireceğiz. 38. ayrımın sonu. Sayfa 359. Devamı 39. ayrımda.